8. Adalet sistemi. Şeriatın ehemmiyeti. Osmanlı vaka yazarlarına göre devletin başlıca vazifeleri ikidir. Birincisi halkı adalet esasları dairesinde idare etmek, ikincisi de sınırları yabancı saldırışa karşı korumaktır. Bu vazifelerden birincisi devletin kuruluş sebebi ve gayesi olduğu gibi varlığının da amilidir. Adalet, şeriat hükümlerinin yerine getirilmesidir. Şer'inin asıl manası, insanı bir ırmağa bir su kenarına götüren yol demektir. Şeriat, dinde Tanrı'nın kulları için koymuş olduğu din ve dünya hükümlerinin tümüdür. Bir peygamber tarafından kullara bildirilmiş Tanrı kanunudur. Bu kanunun vazığı Tanrı'dır. Peygamber ve onun vekilleri olan halifeleri Tanrı kanununun icra kuvvetlerini teşkil ederler. Bu itibarla şeriat, din işlerinin kaynağını idare ve kaza kuvvetlerinin de tek merciidir. İslamlığın gelişmesi ve hüküm sürdüğü sahanın genişlemesiyle şeriat esaslarına uygun olarak bir İslam hukuku meydana gelmişti. Bu hukuk, İslamlık temelleri üzerine kurulmuş olan bütün devletlerin müesseselerine tesir etmiştir. Osmanlı müesseselerinde İslam hukukunun tesiri. Osmanlı Türkleri Müslüman oldukları için kurdukları devlet de bir İslam devletiydi. Bu itibarla Osmanlı müesseseleri İslam hukukunun tesiri altında kalmıştır. Bu tesir daha çok hususi hukuk sahasında görülmüştür. Bunun sebebi İslam hukukunun mahiyet itibariyle ferdi oluşudur. İslam hukuku ammi hukukuna bilhassa devletin iç teşkilatına ve iç faaliyetlerinin tanzimine müteallik esaslar ihtiva etmemektedir. Böyle olduğu için de Türkler bu gibi konularda din tesiri altında kalmaksızın mahalli ve milli kanun ve nizamlar meydana getirmişlerdir. Ancak bunların da şeriata aykırı bulunmadıklarının tespit ve tevsikine ihtiyaç görülmüştür. Bu kısa açıklamadan da anlaşılmaktadır ki bütün İslam devletlerinde olduğu gibi İslamlık esaslarına dayanan Osmanlı Devleti'nde de şeriat ana hukuk kaynağını teşkil etmektedir. Dolayısıyla şeriatı bilen, anlayan ve devlet idaresinin şeriata uygun bir şekilde yapılması ve bilhassa adaletin tevzii hususunda aynı zamanda halife olan padişaha yardım edecek bir sınıfa ihtiyaç vardı ki o da ilmiye sınıfıydı. İlmiye sınıfı, medreseler. İlmiye sınıfı önceki devirlerdeki gibi tanzimat başlarında da müderrisler, kadılar ve müftülerden kurulmaktaydı. Medrese bu sınıfların kaynağını teşkil ediyordu. Medrese Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla hizmete başlamış ve Fatih Mehmet ve Kanuni Süleyman tarafından genişletilmişti. Vazifeleri bakımından medreseler 12 dereceye ayrılmıştır. 1. İptidai hariç. 2. Hareketi hariç. 3. İptidai dahil. 4. Hareketi dahil. 5. Musıla-i sahın. 6. Sahn-ı seman. 7. İptidai 60'lı, 8 hareketi 60'lı, 9 Musıla-i Süleymaniye, 10 Süleymaniye, 11 Havası Süleymaniye, 12 Darül Hadis. Medreselerin bugünkü öğretim basamaklarına tekabül eden durumu aşağı yukarı şöyleydi. 1. İptidai hariç ve hareketi hariç ilk öğretim. 2. İptidai dahil ve hareketi dahil orta öğretim. 3. Musıla-i Sağın, lise öğretimi. 4. Sahn-ı Seman, üniversite, edebiyat, ilahiyat ve hukuk fakülteleri. Müderrisler, medresenin öğretim üyeleriydi. Müderris, üniversite profesörü demektir. Musıla-i Sağın talebesine Softa denirdi. Sahn-ı Seman talebesinin kıdemli ve eserleriyle kendilerini tanıtmış olan talebelerine danişmend ismi verilirdi. Bunların içinde de kıdem ve ehliyetleriyle sivrilmiş olanlarına mut denirdi. Muitler, müderrislerin derslerini tekrarlar ve müzakereci vazifesini görürlerdi. Danişmentler ve muitler, müderris olmamakla beraber alim olarak kabul edilirlerdi. Sahn-ı Seman medresesini bitirdikten sonra icazet, diploma alan bir kimseye mülazım denirdi. Mülazım, müderreslik mesleğine girmek istediği takdirde ilkin 20 akçe yevmiye ile iptidai hariç müderresliğine tayin edilir ve ondan sonra sırasıyla hareketi hariç, iptidai dahil, hareketi dahil, musıllâ-i sağın ve nihayet sahn-ı seman müderresliğine yükseltilir ve bu suretle üniversite profesörü olurdu. Ondan sonra da profesörlük mesleğinin yüksek payilerine yükselmek isterse sırasıyla İptidai 60'lı, Hareketi 60'lı kademelerini geçer, Musıllayı Süleymaniye'de tahsil görür ve Süleymaniye müderrisliğine yükseltilirdi. Bu payenin de üstünde yalnız Darül Hadis müderrisliği vardı. Musıllayı Süleymaniye ile onun üstünde olan müderrislere kibar-ı müderrisin denirdi. Müderrislik mesleği esasta uzun ve yıpratıcı bir meslekti. Fakat aynı zamanda ilmiye sınıfının en şerefli hizmeti olarak kabul edilmiş ve hatta kadılığa bile tercih edilmişti. Mevlana Ali Cemali ve Molla Hüsrev gibi ün bırakan bilginler kadılığa tayin edildikleri zaman medresedeki derslerini bırakmamışlar ve geçici bir müddet için kadılık görevini kabul etmişlerdi. Kadılar. Tanzimata gelinceye kadar kadıların vazife ve selahiyetleri çok genişti. Şer'i meseleleri görmeleri itibariyle yargı yetkisine sahiptiler. Bundan başka idari ve askeri selahiyetleri de vardı. Şer'i meseleler hakkında verdikleri kararlar, ilamlar bir hükmî tazammun ederdi. Halbuki diğer hususlardaki kararları arz karakterini taşımaktadır. Üstün makamın sadrazamın reyine bağlıdır. Vazife, yetki ve meratip silsilesi bakımından kadılar 5 sınıfa ayrılırlardı. 1. sınıf kadılar. Rumeli kaz askeri, Sadr-ı Rum, Anadolu kaz askeri, Sadr-ı Anadolu. Bunlar Tanzimat'a gelinceye kadar sadrazamla Şeyhülislam'dan sonra devletin ve divanın en büyük şahsiyetleridir. Şeyhülislam bugünün Adalet Bakanı gibi kabul edildiği takdirde onun müsteşarı makamındadırlar. Rumeli kaz askeri Rumeli Darul Cihat olduğu için teşrifatta Anadolu kaz askerinden önde gelir. Kaz askerler Şeyhülislam'ın teklifi ve sadrazamın inhası üzerine padişah tarafından tayin edilirlerdi. İkisine birden sadreyn denirdi. Rumeli kaz askeri, Rumeli'deki kadıları ve naipleri, Anadolu kaz askeri de Anadolu'daki kadı ve naipleri inha suretiyle tayin ederlerdi. Rumeli kaz askeri kendi bölgesindeki kadıların davalar hakkındaki ilamlarını tasdik ve bozmak yetkisine sahipti. Yani yargı bakımından son merciydi. Bundan başka devlete ait toprak davalarıyla hazine ihtilaflarının da son merciydi. Anadolu kaz askeri ise yalnız Anadolu'daki davaların temyiz, makam ve selahiyetini temsil etmekteydi. Kaz askerler yargı vazifelerini konaklarında murafaa divanları kurmak suretiyle görürlerdi. Ayrı binaları yoktu. İstanbul kadısı İstanbul şehrinin kadısıydı. Yargı yetkisinden başka bugün belediye reisine ait bazı idari vazife ve selahiyetlere de sahipti. Bu sebeple ticaret, sanat ve iaşe işlerinin kontrolü de kendisine aitti. Mekke ve Medine kadıları, Harameyn kadıları 18. yüzyıldan beri ikisi de eşit kabul edilmişlerdi. İstanbul kadılığına geçebilmek için bu iki kadılıktan birini işgal etmiş olmak lazımdı. 4 şehir kadıları, Bilad-ı Erbaa kadıları, Edirne, Bursa, Kahire ve Şam kadılıklarıydı. Mahreç kadıları, Galata, Üsküdar, Eyüp, Kudüs, İzmir, Halep, Yenişehir kadılarıydı. Bu mevkilere evvelce kaydı hayat şartıyla tayin yapılmaktaydı. Fakat 17. yüzyılın sonundan itibaren diğer siyasi ve idari mevkiler gibi geçici memuriyet haline getirildiler. Her yıl Muharrem ayında bu mevkilerde bir üst dereceye terfi esası kabul edildi. Buna göre terfi etmeye imkan bulamayanlar mazul itibar edildiler ve yer açılıncaya kadar beklemeye mecbur tutuldular. Bu yeni usul ile beraber kötü bir adet de başladı. Şöyle ki terfi eden kadılar memuriyet makamına gidip hizmet görecekleri yerde birer kadı vekili yollamaya başladılar. Bu vekiller çok kere layık olmadıkları bu hizmetlerde adaleti tevzi edecek yerde satmaya başladılar. 2. sınıf kadılar. Maraş, Bağdat, Sofya, Belgrad, Antep, Kütahya, Konya, Fili ve Diyarbakır kadılarıdır. Bunların da memuriyet ve terfileri 1. sınıf yargıçlarda olduğu gibi yıllıktır. Müderrislerden 1. sınıf müderrisliğe kadar yükselmek ümidini kaybedenler bu kadılıklara talip olurlar. 3. sınıf kadılar. Bunlar müfettiş kadılardır. 3 İstanbul'da, 1 Edirne, 1 de Bursa'da olmak üzere 5 mahkemede vazife görürler ve yalnız vakıfla ilgili davaları görürler. Bu müfettişlerin vakıf ihtilafları sebebiyle gördükleri davaları diğer şehirlerde kadı ve naipler görür. Dördüncü sınıf kadılar. Küçük şehirlerin kadılarıdır. Kadıların ekseriyetini bunlar teşkil eder. Rumeli'dekiler Rumeli kazaskerine, Anadolu'dakiler de Anadolu kazaskerine bağlıdır. Beşinci sınıf kadılar. Bunlar naiplerdir. Yani yukarıda işaret ettiğimiz yargıçların memuriyet sahalarına gönderdikleri vekillerdir. Naiplerin de tayini alakalı kazaskerlerin tayini ile kesinleşir. Medrese ile kadılık mesleğinin alakası. Kadılık mesleğine iki yoldan girilirdi. Bu yollardan biri medrese tahsili, diğeri de müderrislik mesleğiydi. Medrese tahsilinin bugünkü orta öğretime tekabül eden İptidai dahil ve hareketi dahil kısmını bitiren kimse, medresenin yüksek tahsil kısmına devam etmek istemediği ve yargı teşkilatında hizmet almak dilediği takdirde naip olur ve nahiyelerle kazalarda kadı vekilliği yapardı. Sahn-ı Seman medresesini bitirdikten sonra mülazım olan ve müderrislik mesleğine girmeyerek yargı teşkilatında hizmet görmek isteyen kimse, küçük kasaba veya şehirlerin kadılıklarından birine yevmiye 25 akçayla kadı tayin edilir ve oradan 150 akçe yevmiyeli kadılıklara kadar yükselirdi. Sahn-ı Seman müderrisleri mahreç kadılıklarından sonra gelen büyük şehirlerin kadılıklarına tayin edilirlerdi. Musıla-i Süleymaniye üstünde bulunan müderrisler de mahreç kadılıklarından başlamak üzere kazaskerliğe kadar yükselirlerdi. Müftüler, şeriat ve fıkıh uzmanlarıdır. Vazifeleri fetva vermektir. Fetvanın lügat manası sorulan bir müşkül hakkındaki cevaptır. Terim manası da dini bir meseleye dair fakih bir zatın verdiği cevaptan ve ileri sürdüğü hükümden ibarettir. Müftiye şeriat, ahkam-ı medeni ve cinayet konuları için başvurarak fetva istenebilir. Böyle bir fetvayı halktan biri isteyebileceği gibi bir kadı da isteyebilir. Fetva şer'i bir hükmü haber vermeden ibaret olduğu için bir mahkeme ilamı karakterini taşımaz. Fetva isteyen kimse, fetva ile amel etmezse kendisine bu hususta bir şey tereddüt etmez. Fetvayı kabul bir diyanet ve kanaat meselesidir. Bu bakımdan müftü de bir fetva vermeden önce fıkıhta yetkili olan kimselerle istişare ederek fetvasını tanzim edebilir. Müftülerin en yükseği Müftiül Enam olan Şeyhülislam'dır. Fıkıh ilminde fetva verme ve yargılama yetkilerinin bir zatta toplanılamayacağı ifade edilmiş bulunduğundan, müftüler ve onların merciği olan Bab-ı Meşihat veya Şeyhülislam yargı işlerine müdahale edemezlerdi. 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunda 210 müftü vardı. Bütün büyük şehirlerde birer müftü mevcuttu. Yalnız Mekke, Medine, Kahire, Halep ve Kudüs gibi şehirlerde Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerine bağlı topluluklar bulunduğu için bu şehirlerde Hanefi müftüsünden başka diğer 3 mezhep müftülerinin bulunması da usuldü. Bu müftüler yalnız mezhepleriyle ilgili hususlarda fetva vermek hakkına sahip bulunuyorlardı. Müftülük yapacak kimselere Şeyhülislam tarafından menşur verilirdi. Müftüler makamlarında daimiydiler ve birbirlerine eşit itibar edilmişlerdi. Şeyhülislam tarafından tayinleri yapılmaktaydı. Terfileri bulundukları şehirden daha ehemmiyetli bir şehre nakledilmeleri suretiyle olurdu. Mevkilerinden azledilmeleri bahis mevzu olmazdı. Bununla beraber fetva umuruyla uğraşmaktan men edilebilirlerdi. İlmiye sınıfının karakteri. İslamlıkta bütün Müslümanlar Tanrı önünde müsavi oldukları için ulema sınıfının herhangi bir ruhani imtiyazı yoktu. Başka bir tabirle Arapça bir hadis ismi yazılı, hadisinin de ifade ettiği veçhile İslamlıkta ruhbanlık mevcut değildir. Dini törenlerde imam ve hatiplerin mutlaka bulunması lazım değildir. Cemaatten herhangi birinin imamlık yapması doğrudur. Çocuk doğduğunda isminin konması, kendisine din terbiyesi verilmesi, ailenin de yapabileceği işlerdir. Nikah, cenaze namazı vesaire gibi dini merasimde de mutavassıta ihtiyaç yoktur. Eğer bütün bu merasimlerde imam ve hocaların bulunduğu görülüyorsa, bu adet hükmüne girmiş olduğu içindir. Müderrislere gelince, onların da halka nazaran fazla bir ruhani sıfatları mevcut değildir. Yukarıda da ifade edildiği veçile kendileri birer ilahiyat bilgini ve birer hukuk doktoru mesabesindedirler. Müftüler, kadılar, kazaskerler ve hatta Şeyhülislam da öyledir. Onlara gösterilen hürmet, şahıslarında ilme ve fazilete gösterilen hürmetten başka bir şey değildir. Zaten ulema sınıfının bütün derecelerinde bulunan kimseler, tayinle mevkilerine gelirler ve azledilmek suretiyle de bu mevkilerden ayrılırlar. Bu da gösteriyor ki ilim adamları birer memurdan başka bir şey değildir. İlmiye sınıfının bozulması. Yukarıda açıklandığı üzere ilmiye sınıfının temelini medrese teşkil etmekteydi. Bir orta çağ müessesesi olan medrese, imparatorluğun kuruluş ve yayılış yüzyıllarında devlete büyük hizmetler gördü. Fakat zamanın fikir ve içtimai ceryanlarını takip edemediği için 17. yüzyıldan itibaren geri bir manzara göstermeye başladı. Bu gerilik ilkin bilgi ve usul sahasında kendini göstermeye başladı. Medresenin başlıca öğretim konuları filoloji, mantık, matematik, geometri, metafizik, fıkıh, hadis ve tefsirden ibaretti. Katip Çelebi zamanındaki medreselerde yalnız şer'i derslere ehemmiyet verilip akli ilimlere yer verilmediğinden ve Fatih İstanbul'da açtığı 8 medresenin programlarına felsefe dersleri koydurmuşken sonraları taassup yüzünden bunların kaldırılmış olmasından şikayet etmiş ve riyaziye bilmeyen müftü ile kadının verecekleri hükümlerin ne kadar yanlış olacağını misallerle göstermiştir. Öğretim usulüne gelince iskolastikti. Orta çağda ileri sürülmüş olan fikirler ve bu fikirleri ihtiva eden eserler medrese çalışma ve düşüncesinin kesin sınırlarını teşkil ediyordu. Avrupa'da Rönesans'tan beri kilise dışında gelişmiş bulunan ve müşahade ile tecrübeye dayanan tetkik usullerine medrese tamamen yabancı kalmıştı. Bundan başka dünyada ihtilal ve inkılaplarla meydana gelen milli, siyasi ve içtimai olayları da inkar ediyordu. Avrupalılar Latince'nin yanında milli dillere değer vermek suretiyle çağdaş edebiyatları kurarken medrese resmi dil olarak Arapçaya sarılmakta devam ediyor ve Türk topluluğu ile arası gittikçe açılıyordu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi medresenin disiplini de bozulmuştu. Müderrislik mesleğinin esasını teşkil eden imtihan usulü ciddiyetini kaybetmişti. Müderrislik mesleğine girmek için kazanılması gereken icazet parayla satın alınmaya başlandı. Bir müderrislik payesinden diğerine geçmek için bilgiden çok hatır ve gönüle ehemmiyet verilir oldu. Nüfuslu bazı devlet adamları liyakatsiz evlatlarını mevcut usul ve kaidelerin dışında öğretim üyeliklerine geçirmeye başladılar. Müderrislikte bilgi ve fazilet aranmayınca müderrisler de medreselerine girmez oldular. Zaten yanmış, yakılmış, yalnız arsası kalmış medreselere bile müderris tayin edilmeye başlanmıştı. Müderrislerin bazıları medreselerinin nerede olduğunu bile bilmezlerdi. Bu suretle ilmin ölçüsü ortadan kalktı. İlim bir ihtikar konusu haline geldi. Medresede görülen suistimallerin tepkileri yargı teşkilatı demek olan kadılıkta da görüldü. Şahsi menfaat amme menfaati yerine geçmeye başladığı için bu müessesenin nizamları bozuldu ve nizam kuvvetinde kötü gelenekler kuruldu. Kadılığa girmek için mülazemet diplomaları parayla satılmaya başlandı. Kadılar memuriyet yerlerine bizzat gidecek yerde ehliyetsiz naipler göndermeye başladılar. Naipler para karşılığı elde ettikleri bu memuriyetlerinde halkı soymak suretiyle kazanç sağlamak yolunu tuttular. Kadılık bu hale gelince halk da adalete ve hükümete olan itimadını kaybetti. Kadıların menfaat düşkünlüğü ve para hırsını göstermek için sözlü bir edebiyat meydana geldi. Bu sebeple devletin temelini teşkil eden yine Arapça yazılı bir hadis ismi var. Hadisi duvarlara güzel bir çerçeve içinde asılan bir süsten ibaret kaldı. İlmiye sınıfının siyasette menfi rol oynaması. 19. yüzyılın başında ulemanın durumu o hale gelmişti ki yalnız halk değil padişah bile ondan şikayetçiydi. 3. Selim Kaymakam Paşa'ya yazdığı bir hatt-ı hümayında "Kesreti mezalimden alem harab oldu. Reaya'da takat kalmamıştır. Kadılar ve naipler ve voyvodalar ve ayanlar ve cizyedarların etmedikleri mezalim yok. Bunlar hep emanet ehline sipariş olunmadığından ileri gelinmiştir. Bizden evvel gelen Selatini Osmaniyan ve Ricali devlet birer nizam vermişler. Biz anların nizamlarını yıkmaktayız. Anlar da bizim gibi insan değil miydiler?" 3. Selim, ulemanın devlet hizmetinde ulemadan o kadar ümit kesmiş bulunuyordu ki, "Anlardan gelecek Allah'tan gelsin, Hüdayi Muteal anlara muhtaç eylemesin" demeye bile mecbur kalmıştı. Ulema sınıfının temeli olan bilgi ve fazilet ortadan kalkınca sahte alimler mevki ve menfaatlerini muhafaza etmek için şeriatı kalkan gibi kullanmaya başladılar. Devlet idaresinin yeni bir düzene konulması için yapılan ıslahat hareketlerine karşı şeriat elden gidiyor parolasıyla harekete geçtiler. Kendileri gibi kanun ve nizamlara saygı taşımayan idealden mahrum, menfaat ve cahillik perdesiyle gözleri kapanmış, dünyanın nereye gittiğinin farkında olmayan yeniçerilerle bir olarak 3. Selim'i tahttan devirdiler ve öldürdüler. 4. Mustafa zamanında devlet idaresi tamamen ulemanın eline geçti. Bütün işler Şeyhülislam'ın düşüncesine göre yürütüldü. Bu zat adeta müstakil bir hükümdar gibi hareket etti. Nüfuzuna halel getirmeye kalkışıldığı sıralarda yeniçerilerle el birliği yapmaktan çekinmedi. Ulema, 2. Mahmud'un ilk devirlerinde ıslahatçı bir sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa'yı malum olduğu şekilde ortadan kaldırdı. Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra bile sadrazam olan Pertev Paşa, şeyhlerin sözüyle hareket ederek Edirne barışıyla son bulan Rus seferinin açılmasına ve daha sonra Cezayir'in elden gitmesine sebep oldu. 2. Mahmud, devleti kurtarmak hususundaki yaptığı teşebbüslerden dolayı gavur padişah dediler ve elden geldiği kadar zararlı ve yıkıcı olmaya çalıştılar. 2. Mahmud'un yeniçerileri ortadan kaldırması üzerine siyasi baskılar azaldı. Çünkü maddi bir destekten mahrum kalmış oldular. Abdülmecid devrinde ilmiyenin seviyesini gösteren örnekler. Abdülmecid devrinde ulema, disiplin, bilgi ve ahlak yönünden anarşi içinde yuvarlanmada devam ediyordu. Her ne kadar bu devirde de medrese okuyanlardan bazıları şahsi gayretleriyle ve medrese dışındaki çalışmalarıyla gerçek ulemalık vasıflarını kazanmış bulunuyorlar idiyse de bunlar birkaç kişiden ibaretti. Cevdet Paşa bu devirdeki ulemanın ilmiye seviyesini ve dünya görüşü hakkında maruzatında şu örnekleri vermektedir. Fethiye isimli kalyonun denize indirilmesi münasebetiyle devlet ricali ve ilmiye erkanı tersanede toplanmışlardı. Padişahın beklenmekte olduğu bir sırada Fethiye kalyonu kendi kendine yerinden hareketle denize iniverdi. Fakat bu sırada birkaç kişi yaralandı, birkaç kişi de öldü ve gemiye kurban oldular. Çünkü öteden beri kalyonların en üst katı havuzda yapılmaz, denize indikten sonra inşa edilirdi. Halbuki Fethiye'nin üst katı da havuzda yapıldığı için ağır basmış ve evvelce küçük desteklerden bazısı alınmış, büyük desteklerden biri de kırılmış olduğu için kalyon kazanmış olduğu hafif hareket sebebiyle diğer destekleri kırıp denize inmişti. İstanbul kadısı olan Tekfur Dağlı Müftüzade Efendi ise bu işi bilmediği için geminin kendiliğinden hareketine bir mana veremeyip ve zihninde kalyonu melekler indirmiş olmasına karar verip yanındaki kimselere söyledi. Onlardan biri de evet bu kalyonu melekler indirmiş olmak muhtemeldir. Lakin işin içine şeytan karışmış olmalı ki birkaç kişinin ölümüne sebep oldu dedi. Başka bir günde mutaassıp hocalardan biri bir zata der ki mutilik azaldı lakin zamparalık da kalksa da alem düzelse. O zat dahi hoca efendi biz şimdi Hazreti Ömer zamanına geri gidemeyiz. Sen Emevi'de Abbasiye devletlerinin tarihlerini okusan bu zamanın kadrini anlar ve şükrünü ifade ederdin. Sen aradığın alemi Bursa'da bile bulamazsın. Harem kazası eğer haremi merhumun zamanında olduğu gibi kalmışsa oraya git de rahat et demiştir. İşte ilmiye sınıfının ekserisi o zaman böyle gülünç olacak söz söyleyip çok yerlerde gülünç mevkilere düşüyorlardı. Vaka yazar Lütfi Efendi tarihinde 1852 yılında Avrupalı heyet adamlarının bir kuyruklu yıldız hakkında verdikleri bilgiyi garibe başlığı altında şu satırlarla kaydetmektedir. Avrupa erbabı heyetinden bazılarının keşif ve tahkikine göre o esnada alat-ı rasadiye ile müşahede olunan kuyruklu yıldızın küre-i arzın 5000 büyüklüğünde olduğu hesap olunmuş imiş. Nasreddin Hoca'ya dünyanın ortası neresidir sualine sol ayağımın bastığı yerdir deyince hoca neden malum dediklerinde inanmazsanız ölçün demiştir. Lütfi Efendi kendi tabiriyle garibe adını verdiği olay sorununa Nasreddin Hoca hikayesini eklemek suretiyle zarif bir nükte yapmak isterken bir gaf yaptığının elbette farkında değildi. Ulema, dünya ve cemiyet hadiselerini anlayacak ve anlatacak seviyede olmaktan da başka merasim usullerini bile unutacak dereceye gelmişti. Yine Cevdet Paşa'nın anlattığına göre bir bayram tebriki vesilesiyle okullar müfettişi bulunan zat, Abdülmecid'in eteğini öpecek yerde ayağını öpmeye kalkmış, padişah da bunun üzerine hiddetlenerek etrafındakilere "Bu de ulema taslağı" demiştir. Sözün kısası, Abdülmecid devrinde ulema sınıfının çoğunluğu ulema taslağı durumuna girmiş bulunuyordu. Ulema bu efsafta olduğu için medrese talebeleri üzerinde otorite sahibi bulunmuyordu. Talebeler, entrikacı devlet adamlarının hatta yabancı elçilerin telkiniyle uygunsuz hareket ve hatta nümayişler yapıyorlardı. Böyle bir nümayiş Kırım Muharebesi'nin arifesinde sadrazamlıktan atılan Mehmet Ali Paşa tarafından Mustafa Reşit Paşa aleyhine tahrik edilmişti. Derhal harp açılmasını isteyen talebeler derslerini bırakarak "Böyle zamanda derse devam caiz değildir" teranesiyle Fatih Camii'nde hocalarının minderlerini yerinden kaldırıp havaya top gibi atarlar ve "ilim semaya yükseldi" diyerek ders rahlesini Beyazıt Camii'nin minaresine asarlar, vükelanın müterredditane hareketinden şikayet ederler. İlk anlarda devlet adamları telaş gösterince de Şeyhülislam'a mümessil göndererek Mustafa Reşit Paşa'nın, Tophane Müşiri Fethi Paşa'nın ve Meclisi Vala Reisi Rıfat Paşa'yla gazaskerlerden Arif Efendi'nin azlini isterler. Bunun üzerine İngiliz ve Fransız elçileri Beykoz'da bulunan donanmalarıyla Babali'ye yardım vaat ederler. Softaların isyanı güç bela bastırılır ve suçlular Girit'e sürgün edilir. İlmiye sınıfının disiplinini düzenleme teşebbüsleri. İlmiye sınıfı bozulan disiplinini yine kendisi düzeltebilirdi. Çünkü o da Yeniçeri Ocağı gibi imparatorluğun bir dereceye kadar muhtar bir sınıfını teşkil ediyordu. Padişahlar bu hususta ancak Şeyhülislam'ın dikkat nazarını çekerek ona yapılacak işleri telkin etmeye çalışıyorlardı. 3. Selim, devrinde medreselerde ihmal edilmiş bulunan hadis ve fıkıh derslerine ehemmiyet verilmesini temin etmeye çalıştı. Kadıların ve naiplerin almakta oldukları rüşveti tehditlerle önlemeye çalıştı. Fakat bu tedbirlerin devamlı bir tesiri görülmedi. 2. Mahmud devrinde kadılık müessesesi büsbütün çığırından çıktı. Bu mesleğe, ulema hizmetkar ve şuhadarlarıyla esnaflara varıncaya kadar bir alay ehliyetsizler girmiş bulunuyordu. Bir aralık asakir-i mansure taburlarına tayin edilmiş olan imamlara terakki yolu sağlama düşüncesiyle 12 yıl hizmetten sonra kadılık yapma hakkı bile verilmesi düşünüldü. Fakat kadıların sayısı lüzumundan fazla olduğu için vazgeçildi. 2. Mahmud Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak gibi cüretli bir iş yapmış olmasına rağmen kadıları ıslah etmeye muvaffak olamadı. O da ancak 3. Selim gibi Hatt-ı Hümayunlarında bu müessesenin zaafını göstermekle ve zaman zaman tehditler savurmakla iktifa etti. Her ne kadar kadıları umur-u memlekete müdahale ettirmemek için tedbirler almak istediyse de buna da muvaffak olamadı. Abdülmecid, seleflerinden kendisine kalmış olan bu çürük mirasın bünyece ıslah edilebileceğine kani olmadığı için dış tedbirlere başvurdu. Memurlar için tanzim edilen ceza kanunnamesinde rüşvet alan kadılar hakkında ağır hükümler koydurdu. Bundan başka, rütbe ve payeleri ne olursa olsun bütün ilmiye ricaline, rüşvet ve hediye almayacaklarına dair diğer memurlar gibi Kur'an'a el bastırmak suretiyle yemin ettirdi. Fakat ne ceza korkusu ne de Allah korkusu kadıları düşmüş oldukları çukurdan kurtaramadı. Bunun üzerine Tanzimat devrinde şer'i mahkemelerin dışında nizamiye mahkemelerinin temellerini atmaya ve bu suretle tıpkı 3. Selim'in Yeniçeri Ocağı yanında bir nizam-ı cedid askeri kurması gibi yeni bir adalet cihazı kurmaya başladı. İslam dini ile Hristiyan dini arasında mevcut farka dair Cevdet Paşa'nın düşüncesi. Cevdet Paşa, Fransız elçisi Marquis de Motier ile bir mülakatında elçinin şu sözlerine muhatap olur. "Napolyon Bonaparte, eğer ben bir dinle müteddeyyin olsam Müslüman olurdum. Zira dini İslam'da klenje yani rubbaniyet yoktur" der imiş. Halbuki bir müddet İstanbul'da eğlendim. Ulema sınıfının klenje tarzında olan meratibini öğrendim. İşte siz de bu tarikatın en ileri mertebesinde bulunuyorsunuz. Napolyon buralara gelmediği cihetle hakikat hale muttali olamamış der. Bunun üzerine Cevdet Paşa da Napolyon Bonaparte bu meseleyi tahkik eylemiş ve güzel söylemiş. Fil hakika İslam'da klerje yoktur. Ve bir hadis okuyup, deyu bir hadisi şerif vardır. Gördüğünüz sarıklılar klerje değillerdir. Zira anlarda bir sıfatı resmi ruhaniye yoktur. Klerjenin tevaifi iseviye haklarında icra ettikleri hükümeti ruhaniye gibi sıkı muamelelere milleti İslamiye tahammül edemez. Bir Hristiyan çocuğu anasından doğar, vaftiz olmak yani Hristiyan defterine kayıtla sahihen dünyaya gelmiş addolunmak için papaza muhtaç olur. Sonra Allah'a ibadet edebilmek yahut günahlarını affettirmek için dahi papazın vesayetine muhtaç olur. Bekai nev'ine hizmet için teehhül edebilmesi papazın akdi nikah etmesine mevkuftur. Ölülerinin ruhlarına bir hediye göndermek için papazın duasına muhtaçtır. Ve fevt oldukta yer altına girmesi papazın vücuduna mütevakkıftır. Papazın vürudu teehhür ederse cenaze meydanda kalır. Bu muamelatı diniyenin icrasında Hristiyanlar hep papazlara müracaata mecbur olduklarından papazların o biçarelere etmedikleri itisafat yoktur. Alelhusus ihtizarda bulunan Hristiyanların enval ve emlakini kiliselere vakıf ve vasiyet ettirerek vereseyi mahrum ederler. Şimdi Avrupa'nın birçok yerlerinde Hristiyanların dinsizlik yoluna salik olmalarına bu muameleler büyük sebebiyet veriyor. İslam'da ise bu türlü tekalüf yoktur. Bir İslam çocuğu doğar, babası kulağına ezan okur ve adını kor. İmam efendiye muhtaç olmaz. Çocuk büyür, ilmi halini öğrenir. Kendi kendine Cenab-ı Hakk'a dua eder. Öğrenmek için hocaya muhtaç olur ama ibadet için başkasının tavassutuna muhtaç olmaz. Ve cemaatle namaz kılacak olduklarında içlerinden birisi imam olur. Filvaki imamet hizmetini ifa için bir camiye bir imam tayin olunmak adet olmuşsa da bu adet zarureti diniyeden olmayıp imam efendi bulunmazsa cemaatten birisi imam olur namaz kılınır. Ve ehli İslam indinde günahları ancak Allahu Teala affeder. Lazım olan ancak hulusi kalple yalvarmaktır. Rab ile kul arasına başkası giremez. Ve bir erkekle bir kadın izdivaca rağmen ettikleri halde kendileri veyahut vekilleri akd-i nikah ederler. Fakat iki şahidin huzurunda olmak lazımdır. Bunda hocaya muhtaç olmazlar. Vakıa meclisi nikahta imamların bulunması adet olmuştur. Lakin imamlar akitlerin isimlerini mihri muaccel ve müeccelin miktarını kaydetmek üzere bulunurlar ki bir nevi hizmettir. Bununla beraber imam yahut bir hoca efendi teberruan bir dua eder. Ama imam bulunmasa nikah yine münakit olur. Ve ehli İslam'dan biri ölülerinin ruhlarına hediye göndermek isterse Kur'an okur veyahut fukaraya sadaka verir. Ve sevabı anların ruhlarına bahşediverir. Bu sevabı anlara izam için imam ve hocaya muhtaç olmaz. Ve bir kimse fevt oldukta anı gusülle cenaze namazını kılıp defnetmek sair Müslümanlara farz ve kifayedir. Yapmazlarsa günahkar olurlar. Fakat cenazelerde imamlara bir miktar para verilmek adet olduğundan bu vazifeyi anlar ifa ederler. İmam olmasa sairi bu vazifeyi ifaya mecbur olur. Elhasıl imam ve müezzin gibi sarıklılar hep birer cihet ve hizmet sahibi adamlardır. Anların sair efradı nas'tan fazla bir sıfatı ruhaniyeleri yoktur. Anların üst tarafında bulunan ve beynen nas, izaz ve ihtiram olunan müderrisler dahi Avrupa'nın doktorları makamındadır. Şan ve meziyetleri dahi ancak ilmin şeref ve itibarından münbaistir. Bununla beraber anlar ahkâm-ı diniyeyi sairlerinden ziyade bildiklerine binaen milletçe ziyade muhteremdirler. Kuzat ve mevali dahi bu mümessili ulemadan yetişip ve milleti İslamiye'de en büyük vazife ihkakı hak maddesi olduğundan bunun ibgasına memur olanların her veçiyle sunufu saireden mümtaz olmaları lazım gelir. Bu cihetle ulema sınıfı zi ve kıyafetçe dahi sairinden mümtaz olurlar. Binaen ala zalik kuzzat ve mevali juge yani hükkam sınıfı demektir. Yoksa piskoposlarla mütenazır değillerdir. Ve Roma'nın kardinallerine muadil gördüğünüz kazaskerler dahi büyük hakimler demektir. Şeyhülislam Efendi bu hükkama nezaret eyler, bir vekili padişahi olup o dahi sıfat-ı ruhaniyeyi haiz değildir. Elhasıl milleti İslamiye'de jurge yoktur. İmamül Müslümin'deki hilafeti nebeviye padişahın zatiyle kaim bir sıfat-ı celiledir. Şeyhülislam ve kuzat ve mevaliye tecavüz etmez. Anlar hep birer memurdur. Azil ve nasları mücerret irade-i seniyye ile olur. Bir türlü merasimi diniye icrasına mevkuf değildir. Cuma ve bayram namazlarını kıldıracak ve hutbe okuyacak imamlar ki anlara hatip denilir. Anların tarafı padişahiden mezun olmaları şarttır. Bu da bir nevi vekalettir ve bu vekaletler de birer memuriyet demektir. Abdülmecid devrinde adalet teşkilatında ıslahat. Tanzimattan önce mevcut mahkeme tipleri. Tanzimattan önce Osmanlı İmparatorluğu'nda 3 mahkeme tipi vardı. Şeriat mahkemeleri, cemaat mahkemeleri ve bir de konsolosluk mahkemeleri. Şeriat mahkemeleri Müslüman halk arasında çıkan her türlü ihtilafları, Osmanlı tebaası arasında doğan ve medeni hukukla ilgili olmayan ihtilafları ve bir de aynı konuda Osmanlı tebaasıyla yabancı devletler tebaası arasında meydana gelen davaları görürlerdi. Bu mahkemelerin üst kademesini arz odası teşkil etmekteydi. Arz odası iki kısma tefrik edilmiştir. Birincisinin başında Rumeli kazaskeri, diğerinin de Anadolu kazaskeri bulunuyordu. Arz odasından sonra büyük eyaletlerin mahkemeleri gelmekteydi. Bunlara Mevleviyet denmekteydi. Sayıları 22 idi. Mevleviyet mahkemelerinden sonra da kaza mahkemeleri vardır. Bunların sayısı da 94'tü. Mevleviyet ve kaza mahkemeleri başında kadılar bulunmaktaydı. Kadıların nasbında yukarıda ilmiye sınıfından bahsedilirken işaret edilen meratip silsilesine riayet edilirdi. Cemaat mahkemeleri, Osmanlı Devleti'nin Müslüman olmayan halkının din ve mezhep yönünden bağlı bulundukları cemaatlerin mahkemeleriydi. Bunlar kendi cemaatlerine bağlı kimseler arasında medeni halleri ve ihtilafları örf ve adetlerine göre görmekteydiler. Konsolosluk mahkemeleri, kapitülasyonlardan faydalanan yabancı devletlere mensup kişiler arasında çıkan ihtilafları görürlerdi. Adalet teşkilatında ıslahat yapılmasını gerektiren sebepler. Gülhane Hattı Hümayunu yeni bir hukuk devletinin prensiplerini ortaya atmış bulunuyordu. Osmanlı tebaasının din ve mezhep farkı gözetilmeksizin can, mal, ırz ve namus gibi tabii haklarının kanun teminatı altına alınacağı devletçe vaat edilmişti. Islahat fermanında da Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında çıkan ticaret ve cinayet davalarının muhtelit divanlarda görüleceği açıklanmıştı. Cinayet mahkemeleri, meclisi tahkikatın kurulması. Bu esaslar dairesinde devletin mevzuatında ve idaresinde ıslahata girişilmesi, yargı teşkilatında ıslahatı lüzumlu kılmaktaydı. Şeriat hükümlerine göre işleyen şeriat mahkemelerini yukarıda ifade edilen esaslara göre ıslah etmeye imkan yoktu. Çünkü bu mahkemeler din hükümlerine göre çalışmaktaydı ve Müslüman olmayanları Müslüman hukukuna göre mahkeme edemezdi. Zaten Gülhane hattının ilanından bir yıl sonra Avrupa kanunlarından da faydalanılmak suretiyle bir ceza kanunnamesi de çıkarılmış bulunuyordu. Bundan başka imparatorlukta yapılan idari ıslahat sebebiyle kadıların idari yetkileri de alınmış ve valilere verilmişti. Bu sebeplerle evvela İstanbul'da sonra da eyaletlerde Meclis-i Tahkikat adıyla ceza mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemeler 1854 tarihine kadar eyaletlerde valinin başkanlığında davayla alakalı sancak mülki amiri ve eyalet meclisi üyeleriyle kuruluyordu. Bu tarihten sonra ise mahkemeleri teşkil edecek üyelerin eyalet meclisi içinden veya dışından olmak üzere ve fakat doğru, bilgili, tecrübeli adamlar arasından seçilmesi valinin takdirine bırakılmıştı. Bu suretle kurulan mahkeme haftanın muayyen günlerinde toplanmak ve ceza kanunnamesi hükümlerine göre davalar görmekteydi. Mahkeme, cinsi ve mezhepleri ne olursa olsun Osmanlı tebaası arasında cinayet, hırsızlık ve bu gibi daha başka cinsten olan davaları görmekten başka, Osmanlı tabası ile yabancı devlet tabası arasında çıkan aynı konuları davaları görmekteydi. Davalılar ve gösterdikleri şahitler kendi dinlerinin adetince yemin ediyorlardı. Muhakeme ölüm cezası hariç ceza takdir etmek yetkisine sahipti. Karar vali tarafından derhal tatbik edilirdi. Kısas ve diyeti gerektiren hususlarda vali mahkemenin topladığı delilleri İstanbul'a Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye göndermekteydi. Bu meclis ölüm cezası kararı verdiği takdirde kararın padişah tarafından tasdiki gerekliydi. Yabancı devlet tebaalı bir şahsın davacı veya davalı olarak işi mahkemeye düştüğü takdirde mahkeme alakalının konsolos veya onun tarafından tayin edilmiş olan kimsenin huzurunda icra edilmekteydi. Alakalı hakkında verilecek kararla bu kararın tatbiki için konsolosun veya vekilinin muvafakat etmesi gerekiyordu. Muhtelif ticaret mahkemeleri. Cinayet mahkemelerinden başka Abdülmecit devrinde karma ticaret mahkemeleri de kuruldu. Bu mahkemelerin kurulması şöyle oldu. Bilindiği gibi 2. Mahmud devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yabancı devletlerle ticaret münasebetleri artmıştı. Bu sebeple Osmanlı tebaasıyla yabancı tüccarlar arasında türlü yönden hukuki anlaşmazlıklar çıkıyordu. Avrupa usul ve teamüllerine yabancı olan kadılar bu ihtilafları halledecek mesleki yetkiden mahrum bulunuyorlardı. Bundan ötürü o devirde ticaret davaları kısmen esnaf localarında, kısmen de ihtisap nezaretinde görülüyordu. 1831'de ilkin İngiltere ile ve sonra diğer Avrupa devletleri ile ticaret muahedeleri anlaşması ile ticaret serbestliği prensibinin kabul edilmesi üzerine Avrupa tüccarlarının sayısı Osmanlı memleketlerinde görülmemiş nispette arttı. Dolayısıyla ticari ihtilaflar da fazlalaştı. Yeni teşkilata ihtiyaç hasıl oldu. Bu sebeple 1840'ta ticaret nezarethanesine bağlı olmak üzere bir ticaret meclisi, ticaret mahkemesi kuruldu. Bu mahkemenin başkanı ticaret nazırıydı. Azaları ise loncalar temsilcileriyle yerli ve yabancı beratlı tüccarların mümessillerinden ibaretti. Böylece yabancı tüccarlar Müslüman olan ve olmayan tüccarlarla olan ihtilaflarında kendilerini mahkemede temsil ettirmeye başladılar. Bu mahkeme 1848'de geliştirilerek karma ticaret mahkemesi haline getirildi. Şöyle ki bu mahkeme ticaret nazırının veya muavininin başkanlığında 14 azadan kuruluyordu. Azaların 7'si Osmanlı tebaası tüccarlardı. Diğer yarısı Osmanlı İmparatorluğunda yerleşmiş Hristiyanlar arasından seçilmişlerdi. Karma ticaret mahkemeleri daha sonra İzmir, Beyrut, Selanik ve Kahire gibi şehirlerde de kuruldu. Bu mahkemelerin bulunmadığı vilayetlerde ticaret davalarının eyalet mahkemelerinde görülmesi prensibi kabul edilmişti. Karma ticaret mahkemelerinde kabul edilmiş olan mahkeme usulleri ticaret kanununun çıkmasına kadar geçici olarak kabul edilmişti. 1850'de ticaret kanunu yayınlandığı için bu tarihten sonra bu kanundaki usullere göre çalışıldı. 1860'da da ticaret kanununa zeyil adıyla yeni bir kanun çıkarıldı. Bu kanuna göre ticaret mahkemeleri bir reisle iki devamlı ve dördü geçici olmak üzere 6 azadan kuruluyordu. Her ticaret mahkemesi biri kara ticareti kısmı, diğeri deniz ticareti kısmı diye iki bölüme ayrılacaktı. Bundan başka gerek taşra gerekse İstanbul'daki ticaret mahkemelerinin verecekleri kararlardan bazılarının temyizi için İstanbul'da bir divanı istinaf kuruluyordu. Karma ticaret mahkemelerinin kurulmasında ve gelişmesinde yabancı devletlerin baskısı olduğuna şüphe yoktur. Bu sebeple bu memleketlerin Türk tüccarlarından çok yabancılara faydaları dokunmuştur. Bu hususta vaka yazar Lütfi Efendi'nin mütalaası şöyledir. Osmanlı tebaası olan tüccarların çoğu ticaret kanun ve usullerine vakıf bulunmadıklarından pek çok zararlara uğramışlardır. Hele İslam tüccarları ile ecnebiler arasında geçen ticaret davaları ekseriya avukatlar ve tercümanları vasıtasıyla ecnebiler kazanarak ve Müslüman tüccarlarının mürafaaya tarafından vukuflu vekilleri bulunmayarak bu sebeple İslam ticaretine halel gelmiştir. Bundan başka Müslüman olmayan tebaamızdan birçoğu dahi yabancı devletlerin himayesine girip o vesileyle işlerini becermişlerdir. Ahmet Cevdet Paşa da başka bir şekilde Lütfi'yi desteklemektedir. himaye-i ecnebiye belası bize yeterken bela üstüne bela olan bir de mahkeme-i muhtelite yapıldı. Ya o zaman hükmüne muvafık bir yolda bir ticaret mahkemesi yakmak kabil değil miydi? Evet, kabildi. Lakin o zaman başta olanlar umuru adliye bilmezler, belki ticaret ne demek olduğunu bilmediklerine bu dahi bir delildir. Ceza ve hukuk karma mahkemeleri. 1847'de karma ticaret mahkemeleri kurulduğu sıralarda evvela İstanbul'da olmak üzere azasının yarısı Osmanlı, diğer yarısı yabancı devletler tebaalarından olmak üzere karma ceza ve hukuk mahkemeleri de kuruldu. Meclis-i Valai Ahkam-ı Adliye'nin yargı yetkisi. Meclis-i Valai Ahkam-ı Adliye, evvelce de ifade edildiği gibi kanun tasarlarını hazırladığı gibi vazifelerini kötüye kullanan memurları mahkeme eder ve devlete karşı işlenen suçların cezasını takdir ederdi. Bundan başka cinayet mahkemelerinin selahiyeti dışında bırakılan ve idam cezasını gerektiren katil fiillerinin de mahkemesi burada yapılırdı. 1841'de rüşvet almakla suçlandırılmış olan Hüsrev Paşa'nın davası, Meclis-i Valâ'da görülmüş, tazminat vermeye mahkum edilerek nefyedilmişti. Bundan başka Konya valisi Hasan Paşa da mal müdürünün bir hizmetkarını dövmek suretiyle ölümüne sebep olduğu için aynı meclis tarafından kürek cezasına çarptırılmıştı. Abdülmecid devrinde tanzim edilen yeni kanunlar, ceza kanunnamesi. Abdülmecid devrinde yargı alanında yukarıda belirtilen teşkilat meydana getirildiği sıralarda bazı yeni kanunlar da tanzim edildi. Zaten Gülhane hattında bundan böyle devlet-i âliye ve memaliki mahrusamızın hüsnü idaresi zımnında bazı kavani-i cedide vaaz ve tesisi lazım ve mühim görünerek denmekle de yeni kanunlar meydana getirileceği ifade edilmişti. Bu kanunlardan ilk olarak tanzim edileni ceza kanunnamesidir. 1840. 1850, 54 ve 1857 tarihlerinde olmak üzere 3 defa tadil edilerek geliştirilmiştir. Fakat bu tadillere rağmen esas ruhunu muhafaza etmiştir. Bu ruh, Gülhane hattında cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün tebaaya tanınmış olan can ve mal emniyetiyle ırz ve namus masumluğu gibi tabii hakların ceza müeyyideleriyle temin edilmesidir. Kanun hükümleri tatbikatının yalnız memurların değil, fakat aynı zamanda halkın da kontrolü altında vaaz edilmiş bulunması demokratik bir hususiyet teşkil etmektedir. Bundan başka kanunun birinci maddesinde hükümet ve şahıs aleyhine işlenecek suçlara cezanın devlet tarafından ve kanunda mevcut hükümler dairesinde verileceği de ifade edilmişti. Bu suretle hükümet merkezinde sadrazamın ve eyaletlerde valilerin keyfi ve takdiri cezalar vermesi son buluyordu. Tebaa arasında tesis edileceği vaaz edilmiş olan eşitlik bu suretle ilkin ceza alanında ifadesini bulmuş oldu. Ceza kanunnamesinde geniş ölçüde batılı devletlerin ceza mevzuatından faydalanılmıştı. Bilhassa 1877'de yapılan tadilat tamamen Fransız ceza kanunundan iktibas edilmişti. Ticaret kanunnamesi. Ceza kanunnamesi cinayet mahkemelerinin kurulmasından önce yayınlandığı halde İlk ticaret kanunnamesi 1850'de yani ticaret mahkemelerinin kurulmasından sonra yayınlandı. Kanunnamenin gerekçesinde ticaretin önemi üzerinde durulmakta ve tatbik edilmekte olan ticaret kanunlarının hükümlerinden faydalanılmak suretiyle meydana getirilmiş olan tasarının tüccarlardan ve daha başka kimselerden kurulan bir komisyondan da geçirildiği ifade edilmektedir. Kanunname 314 maddeden ibarettir ve 3 bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, ticaret muameleleri, şirket akdi ve poliçe usullerini, ikinci bölüm, deniz ticareti ve ona müteallik teminat, üçüncü bölüm, iflas meselelerinin tahkik ve tasfiyesini ihtiva etmektedir. Her ne kadar kanunun gerekçesinde dördüncü bölüm olarak ticaret mahkemelerinin tanzim ve tertibi başlıklı bir bölüm gösterilmişse de, bilinmeyen sebeplerden dolayı bu bölüm, Ticaret Kanunu'na zehir adıyla ancak 1860'ta neşredilmiştir. Bu kanunnameye göre her türlü ticaret davalarının ticaret mahkemelerinde görülmesi esası kabul edilmiştir. Ancak ticaret mahkemesi bulunmayan kazalarda bu davaların ticaret kanunu ve usullerine göre mülkiye meclislerinde görülecektir. Bu mahkemelerin fevkinde İstanbul'da kurulan bir istinaf divanı bulunacaktır. gerek mahkemeler, gerekse istinaf divanı ticaret nezaretine bağlıdır. Arazi Kanunnamesi. Abdülmecid devrinde hazırlanan kanunlardan biri de Arazi Kanunnamesidir. 1857'de yayınlanan bu kanunname, Gülhane hattının prensiplerine uygun düşecek şekilde bir toprak mülkiyeti müessesesi kurmuştur. Kanunnamenin esasları ve değeri hakkında kitabımızın ziraat faslında bilgi verildiği için burada da tekrara lüzum görülmedi. Şer'iye mahkemelerinde ıslahat. Tanzimattan önce cezaya, ticarete ve hukuka dair her türlü davalar şer'i mahkemelerde görülürdü. Gülhane hattının ilanı üzerine yukarıda da ifade edildiği şekilde şer'iye mahkemelerinin dışında ceza, ticaret ve hukuk mahkemeleri kurulmaya başlayınca şer'iye mahkemelerinin yetkileri daraldı. Bu mahkemeler bundan böyle yalnız İslam halkının hususi hukuk ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir vazife görmeye devam ettiler. Abdülmecid devrinde şer'iye mahkemelerini ıslah etmek gibi bir mevzu yoktur ve zaten de olamaz. Fakat bu mahkemelerle ilgili bazı yenilikler yapıldı. Abdülmecid devrine kadar kadıların bağlı bulundukları kazaskerlik makamlarının merciği sadrazamdı. Bu tarihten sonra Şeyhülislam oldu. Aynı devirde Şeyhülislamlığa bağlı bir de fetvahane kuruldu. Bundan böyle fetvaların hazırlanması ve fıkıh hususunda sorulan meselelere cevap verilmesi, fetvahanede Şeyhülislam'ın murakabesinde bulunan bir uzmanlar heyetine verildi. Kadılık mesleğinin şeref ve itibarının yükseltilmesi için Nuvvab Mektebi Medresetül Kuzat teşkil edildi. Adalet alanında ıslahatın neticeleri. Yukarıda ifade edildiği gibi adalet alanında bir ıslahat yapılması lüzumu Tanzimat'tan çok önce hasıl olmuştu. Ancak böyle bir ıslahatı fıkıh esaslarını değiştirmek suretiyle yapmaya imkan yoktu. Olsa olsa ilmiye sınıfının bozulmuş olan disiplini yeniden tesis edilebilirdi. Böyle bir işi de ancak bu sınıfın kendi bünyesinden gelen bir istek ve iradeyle başarılabilirdi. Halbuki bu sınıfın bünyesi o kadar sarsılmıştı ki gerçek manada bir ilmiye sınıfı kalmamıştı. Bu sınıf tıpkı 3. Selim devrinde Yeniçeri ordusunun düşmüş olduğu duruma benzer bir durumda bulunuyordu. Islah edilmesine hiçbir veçile imkan kalmamıştı. Halbuki Gülhane Hattı Hümayunu'yla yeni bir hukuk devletinin prensipleri ortaya atılınca adalet alanında bir ıslahat yapılması kesin bir zaruret haline almıştı. İlmiye sınıfı ve şeriat mahkemelerini bu prensiplere uydurmak mümkün olamayacağı kestirilmiş bulunduğundan ya onları büsbütün kaldırmak suretiyle yeni bir adalet cihazı kurmak veyahut tıpkı Nizam-ı Cedid ıslahatında olduğu gibi onların yanında yeni bir adalet cihazı kurmak icap ediyordu. Osmanlı Devleti din esaslarına dayandığı için İslam hukukuyla ona dayanan şeriat mahkemelerini kaldırmak elbette mümkün değildi ve olamazdı. O halde din ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün tebaaya teşmil edilebilecek bir hukuk sistemi nasıl kurulacaktı? Böyle bir hukuk sistemi İngiltere, Fransa gibi dini ve siyasi inkılaplar yapmış devletlerde mevcuttu. Osmanlı devlet adamları için tek çıkar yol, yeni bir ordu, yeni bir eğitim sistemi kurmak için yaptıkları gibi yeni bir adalet cihazı kurmak hususunda bu memleketlerin kanun ve teşkilatlarından faydalanmaktı. Öyle de yaptılar. Abdülmecid devrinde ceza ve ticaret kanunları ve madin nizamnamesi Avrupa hukukundan faydalanılmak suretiyle yapıldığı gibi ceza ve ticaret mahkemeleri de bu alemin mahkeme teşkilatından ve usullerinden istifade edilmek suretiyle kuruldu. Bu suretle şer'iye mahkemeleri dışında nizamiye mahkemelerinin temelleri atılmaya başladı. Bu suretle kurulmasına başlanan yeni adalet cihazı da ilk devirlerde türlü sebeplerle sağlam esaslara dayandırılmadı. Bu büyük çapta ıslahatı yapan devlet adamları hukukçu değil fakat siyasi şahsiyetlerdi. İktibas ettikleri Avrupa hukukunun menşe ve mahiyetini layıkıyla bilmiyorlardı. İçinden çıktıkları ve içinde yaşadıkları İslam cemiyetinin tesiri altında bulundukları için, bu yeni hukuk sistemine fıkıhtan bazı unsurlar naklettikleri için onu melez bir hale getirdiler. Böylece tatbik değerini azalttılar. Bundan başka Avrupa'dan iktibas edilen kanun hükümlerini tatbik edebilecek bilgilere sahip hukuk adamları da mevcut değildi. Kaldı ki bu ıslahatın yapıldığı devirde Osmanlı Devleti inhitat halinde bulunması dolayısıyla yabancı devletlere evvelce vermiş olduğu kapitülasyonlardan başka yeni ticaret imtiyazları da vermiş bulunduğundan yeni adalet cihazı kurulurken Türk tebaasından olmayan Osmanlı memleketlerinde yerleşmiş yabancıların durumunu da göz önünde tutmak mecburiyetinde kaldı. Bu sebeplerle Abdülmecit devrinde yapılan adalet islahatı tesirsiz kaldı ve Osmanlı cemiyetinde türlü huzursuzluklara sebebiyet verdi. Fakat ne de olsa çağdaş hukuk sistemine doğru bir adım atılmıştı. Bu sistemin gelişmesi için istikbale açılan bir kapısı vardı.